Ayrım 10. Yazılamayanlar. Sabahattin Önkibar. Sayfa 140. FETÖ ve hurufiler. Cemaat ve tarikatların devlet hayatı için nedenle önem taşıdığına dair iki anekdot. Birincisi Fatih Sultan Mehmet döneminden. İşte Aydınlık gazetesinde yazdığım ilgili yazım. FETÖ geçen pazar alternatif programımdaki sözlerimi manipüle ederek ABD ile ABD İngilizce alt yazılarla bizi açıktan hedef göstermeye başladı. Önce ulusal kanalda aktardığım tarihi vakayı burada tekrar edeyim. Hurufilik tıpkı haşhaşilik gibi şarkın gizemli mezhep ya da tarikatlarından biridir. Ses, sayı, harf kavramlarına dayanır ve Kur'an'ı onların üzerinden açıklarlar. Kainat ile sayı sistemleri arasında bağ kurarlar. 7 rakamını anahtar kabul ederler ve Matrix filminin kurgusunu andırırlar. Bu sapkın mezhep İran'da doğdu. Kurucusu Şihabüddin Fazlullah, kendini Hazreti İsa ve Mehdi diye sunardı. Devlete sızmak ve içeriden ele geçirmek temel metotlarıydı. Fatih devleti böyle kurtardı. Timur'un oğlu Miranşah 1394 tarihinde devleti tehdit eden bu güruha karşı savaş başlatır. Fazlullah'ın derisini yüzdürüp pazarda dolaştırır. Ardından cesedini meydanda yakılan ateşe attırır. İran'da yapılan sıkı mücadele sonrasında hurufi cemaati önce Anadolu'ya sonra Edirne ve İstanbul'a akar. Kısa zaman içinde inancı kullanıp esnaf ve asker dahil olmak üzere her yere sızarlar. Dahası mensupları devletin içinde söz sahibi olmaya başlar. Ancak büyük hükümdar Fatih Sultan Mehmet büyük resmi yani ihaneti görür ve devleti ele geçirmek isteyen bu dinci çeteye karşı harekete geçer. Önce normal tedbirler alır ve tutuklamalarla sürgünler yapar. Lakin sonuç alamaz. Fatih Sultan Mehmet devletin büyük bir risk ve tehdit altında olduğunu görünce Şeyhülislam'ın onayı ile radikal bir karar alır. Hurufiler Çukur Ateş. Edirne yakınında büyük, çok büyük bir çukur kazdırtır. Bu çukura odun kümeleri yığdırır ve çukur içindeki odunları ateşe verdirir. Her yerden toplanıp yakalanan hurufi müritler, kelime-i tevhidler eşliğinde kalabalıklar halinde bu ateşe atılıp yakılır. Yanık et kokusu ötelerden, çok ötelerden bile hissedilir ve bu olay ibret hikayesine dönüşür. Bu büyük operasyon ile hurufilerin kökü kazanır. Fatih Sultan Mehmet bu yapılanı daha sonra şöyle açıklar. Eğer ibretlik bu tedbiri almasak ve katı kararlılığımızı göstermeseydik, devletin birliğini koruyamazdık. Zira devletin her tarafına sızmışlardı. Ayrıntılı bilgiyi Abdülbaki Gölpınarlı'dan okuyabileceğiniz bu hadisenin anlattığı şudur. FETÖ ile hurufiler arasında büyük benzerlikler vardır. İkisinin de metodu devleti içeriden ele geçirmektir. İkisinin de şeyhi mehdilik iddiasında, yani sapık. Montaj ve manipülasyon. Aslında FETÖ hurufilerden çok daha tehlikeli. Zira ardında CIA ile Mossad olan emperyal casus bir örgüt. Bu örgüt mensuplarının hurufiler misali kendiliğinden çözülüp normalleşmesi, yani hidayete ermesi mümkün değil. O halde ne yapılmalı? Hayır, onları Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı gibi çukurlara doldurup yakmayalım. Ama hem ümitlerini kıracak büyük adımlar atalım, hem de onlara karşı teolojik bir taarruz başlatalım. Devleti yaşatmak için bunu yapmak farz-ı ayındır. Kim buna karşı çıkarsa da alçak ve haindir. Evet, TV programımızda bunları söyledik. Lakin FETÖ'cüler bizim, çukurlar açıp onları yakmayalım. Bu insani değil, tasvip edilemez ifadelerimizi kesip, sanki onların yakılmasını teklif ediyormuşuz gibi bir montajla İngilizce altyazı eşliğinde servise koyup bizi hedef yaptı. İşte siyah kopili FETÖ bu, yani yalan, iftira, çamur ve montajdır. İkinci örnek Saddam'ın Irak'ından. Bu konuda da yine Aydınlık gazetesinde şunu yazdım. Mun tarikatı gibi FETÖ'yü kuran SİHA'dır. SİHA'nın amacı komünizme karşı inanç duvarları örmekti. 1989'da SSCB dağılınca bu iki cemaate dinler arası diyalog ile ülkeleri içeriden ele geçirme görevleri verildi. Keza hassas ülkelerde ard arda benzer tarikatlar kurduruldu ki Irak'taki Kesnizani ve Pakistan'daki Tahirül Kadiri iki önemli örnektir. Kes Nizami malum Irak ordusunu içeriden ele geçirip savaşmadan Saddam'ı ABD'ye altın tepside sunan emperyal cemaatin adıdır ve Şeyhi Kürt orijinlidir. Din metaforlu yeni inanç. Tahirül Kadiri ise Pakistan'da halen varlığını sürdüren Siyah güdümlü bir diğer İslamcı örgüttür. Ortak özellikleri Vatikan ile Mossad projesi olan dinler arası diyaloğu şiar edinmeleridir. Metotları aynıdır. Okullar yurtlar açıp öğrenci yetiştirmek ve bunları devlette kadrolaştırıp ülkeyi içeriden fethetmek. Din metaforu emperyalizmin yüzyıllardır kullandığı araçların en önemlisidir. Halen Suudi Arabistan'da egemen olan Vahhabilik, İslam'ı ya da sapkınlığının 200 yıl önce İngiliz istihbarat örgütü MI6 tarafından kurulduğu biliniyor ki amaç İslam'ı bölüp dayanışmanın önüne geçmekti. Amerikan İslamı. Günümüzde İslam'ın komünizmin yerini alması yani emperyalizm tarafından yeni tehdit olarak sunulmasıyla beraber Müslüman dünya artık operasyon alanlarıdır. Dolayısıyla sadece yukarıda sunduğum gruplar değil, abartısız yüzlerce dinci yapı CIA, Mossad, BND, MI6 gibi istihbarat kurumlarının ürünü durumundadır. İhvanül Müslimin'den El-Kaide ve türevlerine, Selefilerden IŞİD'e kadar var olan bütün İslamcı örgütlerin ardında bu güçler vardır. Amaçları bu örgütler sayesinde hem Müslüman ülkeleri ve coğrafyalarını kontrol etmek ve yönetmek hem de İslam'ı tümden iğdiş edip bertaraf etmektir. Tekke ve zaviyeler. Emperyalizmin Türkiye'deki dinci gruplara nüfuz etme hadisesi Cumhuriyet'le beraber Şeyh Said isyanı sonrası tekke ve zaviyelerin kaldırılması ile bir dönem sekteye uğradı. Ne zaman ABD baskısı ve demokrasi yutturması ile çok partili hayata geçtik, o gün cemaatler palazlanmaya başladı ki Nurcular Hareketi bunun somut örneğidir. 1965 sonrası hızlanan dinci yapılanma günümüzde abartısız onlarca tarikat ve cemaate dönüşmüş durumda ki bunların önemli bir bölümü dış dinamiklerin kontrolündedir. Emperyallerin inancı en önemli afyon olarak keşfetmesi sonrasında artık yüzyıllar önce Çin'de yaptıklarının tersine yığınları madde ile değil mana ile uyuşturarak ülkelere nüfuz ediyorlar. Vatan seccademi serdiğim yerdir. Düşünün Türkiye'de bugün Masonum diyen Siyonist şeyhlerin yönettiği sözde Müslüman tarikatlar bile söz konusudur. Ve bunlar TV kanalı kurup açıktan faaliyet bile yapabiliyorlar. Bu cemaat ve tarikatların bir başka önemli faaliyeti vatan kavramını ortadan kaldırıp vatan seccademi serdiğim yerdir bakışına egemen kılmalarıdır ki başta Fethullah Gülenciler olmak üzere bütün dinci cemaatler bu bakıştadır yani milliliğin tasfiye araçlarıdır. Buradan hareketle günümüzün manzarası maalesef İslam'ın emperyalizmin ideolojisi yapılması şeklindedir. Onun içindir ki ısrarla ve ısrarla İslam'ı İslamcılardan kurtarmak en büyük cihat ve ibadet diyoruz. Bu örneğin anlattığı şudur. Devlet-i ebed müddet için bu inanç örgütlenmelerini behemhal tasfiye etmek gerekiyor. Devlette yaşanan çöküş sadece ekonomide değil her yerde. Devlet denilen organizasyon maalesef çökmüş ve kişiselleşmiştir. Oysa devletin genel tanımı kurumlar yönetimidir. Saray her şeyin içinde. Türkiye'nin bugün geldiği nokta harp okullarına atanan öğretmenlerin bile saray tarafından belirlenmesi şeklindedir. Profesör Ümit Ağızdağ açıkladı. Saray böyle bir tercih yapmış ve emekli olan önemli bir kurmay subayın ders vermesine hayır demiştir. Soruyorum sarayın işi bu gibi şeyler ve kupon arazilerin kimlere verilmesi mi olmalı? Defalarca altını çizdik. Liyakatin egemen olmadığı değil devlet, şirket bile batmaya mahkumdur. Oysa 2002 sonrası bizde atamalar türbana, namaza, abdeste yani siyasal aidiyetle sadakate göre yapılıyor. Bir uçak düşünün, onu kullanan pilotun Müslüman, Musevi veya Hristiyan olması önemli midir? Değildir ve hiç kimse bunu umursamaz. Esas olan uçağı kullananın iyi pilot olmasıdır. Uçak kullanmakta kriter bu ise devlet yönetiminde ölçü nasıl başka şeyler olabilir? İşte böyle yönetildiği için Türkiye maalesef yerlerdedir. İngilizce bilmeyen yandaşlar büyükelçi. Bütün kurumlar tarumar edilmiş haldedir. Hariciye yani Dışişleri Bakanlığımıza bakın. Orası Türkiye'nin yüz akı bir kurumdu. Paramparça ettiler. Çok iyi yetişmiş diplomatlarımız monşer denilip aşağılandı. Ve onların yerine sırf namazlı abdestli denilerek yandaşlar getirildi. Abartıyor değilim. Aralarında İngilizce bilmeyenler ve tercüman kullananlar var. Tek özellikleri saraya yakın olmaları ve ümmetçi geçmişleri. Düşünün, Hollanda'nın Lahey'ine Şaban Dişli'yi büyükelçi olarak atadılar. Yahu bu adam FETÖ darbesinin kilit ismi Mehmet Dişli'nin ağabeyi değil mi? Ondan önemlisi 1 milyon dolar rüşvet pazarlığı yapıp protokol imzaladığı yazılıp çizilmedi mi? Manşet olmadı mı? Bu sebeple bir sonraki seçimde adaylıktan feragat etmedi mi? Öyleyse soruyorum, böyle bir ismi şimdi büyükelçi olarak dayatmanın nedir anlamı? Sadece Şaban Dişli değil, Tayyip'in basın danışmanı Lütfullah Göktaş Vatikan'a büyükelçi yapıldı. Yeni Şafak gazetesinin yazarı Mahmut Erol Kılıç Endonezya sefiri yapıldı. Yazıktır, günahtır. Onlarca yılını dışişlerinde geçirip her kademede pişen yetişmiş insanlar varken tepeden inme bu tür atamalar olacak şey mi? Emevi Camii'nde Cuma namazı. Türkiye gibi binlerce yıllık devlet geleneği olan bir ülke bunları hak etmiyor. İşte böyle kadrolarla çalışıldığı için diplomaside yerlerdeyiz. Böyle olduğu için bütün dünyada neredeyse kıytırık Katar'dan başka selam verecek dostumuz yok. Böyle olduğu için Yunan 18 adamımızı işgal etti ve sesimizi çıkaramıyoruz. Böyle olduğu için Doğu Akdeniz'de hakkımız olan doğalgaz ile petrol Rumlarla İsrail'in oldu. Böyle olduğu için Suriye'de yıkım demek olan mezhepçi politika izlendi. Böyle olduğu için ihvancılık adına Mısır gibi büyük bir ülke ile ilişkilerimizi kestik. Cevap arıyorum. Suriye yıkımında niye başrolde olduk ve hala öyleyiz? O Suriye ki Müslüman ülke. Neden o İslam beldesinin yakılıp yıkılmasında bulunduk? Ne oldu peki? Emevi Camii'nde Cuma namazı kılabildik mi? Sonuç ortada. Yıkım ve katliam. Türkiye için ise yüz küsur milyar dolarlık parasal kaybın yanı sıra yüzlerce vatandaşımızın ölümü ve yüzlerce askerimizin şehit olması bitmedi. Bu büyük kayıplara ilaveten 3,5 milyon Suriyeli mülteci Türkiye sokaklarında. Neredeler ve nasıl yaşarlar bilen yok ve yapılan sadece dinci hamaset. Neymiş efendim onlar ensar yani misafir imiş. Hayır efendim değiller. 80 bin kişilik PKK ordusu. Onlar önce emperyal gayelerle kimilerinin mezhepçi saplantıları adına çıkarılan savaşın kurbanlarıdır. İlaveten Türkiye'nin geleceği için tehdittirler. Öyle çünkü işleri ve gelecekleri yok. Mecburdurlar, suça bulaşacaklar. Peki kim midir bunun sorumlusu? Onları vatanlarından koparanlardır. Mezhepçilik ve yeni Osmanlıcılık adına macera arayanlardır. O 3-5 Suriyelinin savaş öncesi iyi kötü işleri vardı. Doyuyorlardı ve çocuklarını okula gönderiyorlardı. Oysa şimdi açlar ve çocukları okulsuz. Doymak adına suça bulaşmak zorundalar. Söyleyin, bu mudur büyük politika? Bugün uç veren ekonomik çöküşün temelinde bile bu Suriye politikası var. İlaveten hadisenin 3,5 milyon Suriyeli sığınmacının ötesi garabetleri var. Yanlış politikalarla Suriye'de bir PKK var edildi. Daha ötesi, ABD destekli 80 bin kişilik bir PKK ordusu kurduruldu. 5 bin tır dolusu silahıyla donatılan bu ordunun tek düşmanı ve hedefi Türkiye. Cevap versinler, bu mudur büyük politika? Suriye'de PKK'istan yaratmak ve parçalara ayırmak mıdır? Eylül 2018'de Rusya ve İran faktörüyle bir şans kapıyı tıklatmıştı. Buna göre Esad ile barışılırsa her şey yola girebilirdi. Ama Tayyip buna da hayır dedi. Kim diktatör ve sana ne? İdlib'deki cihatçı teröristleri sahiplenerek güya Türkiye'ye ekonomik savaş açan ABD ile yan yana durdu. Ortaya çıkan tablo net. Türkiye'nin şu an uyguladığı siyaset PKK devletinin kurulmasına hizmet ediyor. Bunu bugün AKP'lisinden askerine herkes biliyor. Öyleyken susuyorlar. Niye mi? Tayyip Erdoğan Hazretleri tersini düşünüyordu ondan. Söyleyin, Türkiye gibi bir ülke böyle yönetilmeye layık mıdır? Erdoğan'a soruyorsunuz bu politika niye diye. Esad zalim diyor, başka bir şey diyemiyor. Neymiş efendim? Diktatörmüş. Neymiş efendim? Halkına zulüm yapmış. Yok öyle bir şey. Ama olsa bile sana ne? Sen dünyanın jandarması mısın? Esad diktatör de Katar emiriyle Suudi kralı peygamber mi? Neden onlar hakkında tek söz etmezsin? Ayrıca sen değil misin? Esad ile beraber ortak bakanlar kurulu toplantıları yapan ki dünyada başka örneği yok. Anadolu terör otobanı. Sen değil misin Esad ile dostluk adına Fenerbahçe'yi Halep'e götüren? Sen değil misin Esad ile beraber tatiller ve karşılıklı ev ziyaretleri yapan? Adam diktatör ve katil idiyse niçin yaptın bunları? Kardeşim dediğin Esad bir gecede nasıl zalim oldu? Hadise şudur, tam o süreçte SİHA başkanı Ankara'ya geldi ve 3 gün kaldı. Böyle başka örnek yok, yani SİHA başkanı hiçbir ülkede bu kadar süre kalmadı. Gittiğinin ertesi günü kardeş Esad katil ilan edildi ve Suriye'ye örtülü savaş açıldı. Bu savaş yıllar yılı sürdürüldü. Anadolu toprakları abartısız olarak terör otobanı yapıldı. Onlarca ülkeden cihatçılar Türkiye üzerinden Suriye'ye gidip savaştı. Bunların yaralananları Türkiye'de tedavi edildi. Pek çoğu EİT donat programları ile Türkiye'de eğitildi. Sadat bunlar için kuruldu. Sonuç ortada. AKP iktidarı Türkiye'yi Suriye'de yendirdi. Beşer Esad yine de yendim mağrurluğunda değil. Gelin beraber olalım derken bizim saray savaşa devam diyor. Osmanlı ve rövanş. Bu politika ile ayrıca Rusya ve İran'ı yeniden kaybetme ihtimali elbette vardır. Diyeceksiniz bu inat ve ısrar niye? İdeolojiktir diyenler olduğu gibi kişiseldir diyen de var. İdeolojik diyenlere göre ABD liderliğinin Suriye politikası, yeni Osmanlı rüyalarını görmeleri ve Sünni Hinterland arayışı. Saddam ile Kaddafi gidince Esad da gider zannettiler. Dahası ABD'nin Orta Doğu'daki acentesi oluruz diye düşünüp Osmanlı hayalleri kurdular. Bu şekilde reklam arası dedikleri Cumhuriyet'ten topyekün rövanş alacaklarını zannettiler. BOP eş başkanı izlemeleri bunun içindi. Tunus'ta Mısır'da miting yapmaları bu gayeye matuftu. İhvan'ın Mısır önderi Mursi'yi gazlamaları ve darbe yapan Sisi'ye diren demeleri bu sebepleydi. Tarih bilinçleri Fesli Kadir Mısıroğlu'nun masalları ile oluştuğundan analiz yapamadılar. Onlarca yıl güya sövdükleri İsrail ile Siyonizminin amaçlarını okuyamadılar. Sonuç ortada. Nasıl Saddam'ın indirilmesine destek oldularsa aynı şekilde Beşar Esad'a açılan savaşın öncüsü oldular. Barzani petrolü. Sonuçta İsrail rahatladı, zira artık kendini tehdit edip korkutan ne güçlü ordusu ile Saddam var, ne Kaddafi ne de Suriye. Evet, Türkiye'deki İslamcı iktidarın Suriye, Irak ve Libya politikaları sonuçları itibariyle en çok İsrail'e yaradı. Hal böyleyken başlıyorlar kuru gürültü ve kayıkçı kavgasına. Kudüs aşağı, Kudüs yukarı. Bırakın bu palavraları, yaptıklarınız ortada. Hem Mısır gibi 100 milyonluk dev bir ülkeyle İhvancı Mursi'ye destek adına ilişkileri dondururken, Mavi Marmara katliamı dair yaşanan onca rezilliklere rağmen İsrail ile nedir bu gizli muhabbet? Ticari ilişkiler her gün nasıl artıyor? Barzani'nin Irak merkezi devletinden çaldığı petrolü İsrail'e Türkiye taşıyordu ki bunun için kurulan şirketlerin ardında kimler vardı? Gün gelecek ortaya çıkacak ve kıyametler kopacak. Aynı şekilde Irak politikaları facia. Bir gün Irak merkezi yönetiminin başbakanı İbadi'ye "Benim dengim değilsin" deyip hakaretler yağdırdılar. Ertesinde ise onu Ankara'da saraya önemli misafir diyerek baş tacı ettiler. Bir gün Barzani'ye can yoldaşı deyip AKP kongresine çağırıp konuşturdular. Sonrasında ihanet ediyor dediler. İslam ordusuna ne oldu? Yahu Barzani ailesi 100 yıla yakındır Türkiye'ye karşı hep ihanet içinde değil mi? İsrail'in bölgedeki sinsi ve yegane dostu değil mi? Öyleyken oğul Mesut'la kol kola girdiler, ağabey deyip omuzlarını aldılar. Irak'ın kuzeyinde olmayan bir Kürdistan'ı fiziken var ettiler. Yandaş müteahhitlere oradan işler aldılar. Elektriği Türk vatandaşlarına verdiklerinin yarı fiyatına onlara verdiler. Memurlarına maaş ödeyemeyen Barzani'ye para gönderdiler. Barzani'nin Irak merkezi yönetiminden çaldığı petrolü taşıyıp pazarladılar. Sonrası malum, İsrail'in desteği ve teşvikini alan Barzani, Ankara'yı umursamayıp Kürdistan'ın bağımsızlık ilanı için referandum yaptı. Sonuç hüsran. Irak'ın iki kesimiyle bugün mesafeliyiz. Niye mi? Politika bilmemekten ve mezhepçilik yapmaktan. Bir ara sırf Irak merkezi yönetimi Şia'dır, Barzani Sünni'dir denilerek politika takip edildi. Hatırlayın, aynı şeyi Suudi bağlamında yaptılar. Hulusi Akar'ı Suudi kralının karşısına çıkardılar. İslam ordusu kuracağız dediler. Yetmedi, Tayyip Erdoğan İran'a meydan okudu. İran Pers yayılmacılığı peşinde dedi. Doğu Akdeniz peşkeşi. Peki şimdi geldiğimiz yer belli. Suudi bize diş biliyor, yani örtülü hasım. İran ise fevkalade sıcak. Peki ne oldu da çok kısa süre içinde 180 derecelik bu dönüş oldu? Böyle dış politika olur mu? Böyle ülke yönetilir mi? Dün ABD Saddam'ın Irak'ını işgal edip askerleri Iraklı Müslüman kadınların ırzına geçerken başarıları için Allah'tan duacıyız de, şimdi aynı yanlış politikayı diğer eksenlerde sürdür. Benzer tutarsızlık Doğu Akdeniz'de var. Yunan ve İsrail bir olup petrol ve doğal gaz çıkarıyor. Ne mi yaptı bizimkiler? İç kamuoyuna mesaj adına kuru bir tehdit. Pardon, güya bir de petrol aramak için 40 yıllık ilkel arama gemimizi Kıbrıs açıklarına göndereceğiz dediler. Aradan geçti yıllar. Kıbrıs Rum'u İsrail ile doğalgaz buldu ve satıyor. Aralarına Mısır'ı alıp Akdeniz'den Avrupa'ya boru hattı projesini başlattı. Türkiye'yi yönetenler ise sadece seyrediyor. Mısır gibi bir İslam ülkesini sırf ihvancılık adına Türkiye'den koparıp İsrail ile Yunanistan'ın kucağına attılar. 10. ayrımın sonu. Sayfa 155.